Ayrım 27.
Glansek'in deyişiyle Atatürk'ün büyüklüğü tarihi yapan insanlardır anlamında değil, yüzyılımızın üçte birinde dünyanın tarihsel gelişiminin gereklerini, Asya ve Afrika'nın burjuva ulusal kurtuluş hareketlerinin öteki bütün önderlerden daha iyi kavramış ve buna göre davranmış olmasındadır. Tam bu noktada Kemalist ideolojinin evrenselliği de ortaya çıkmaktadır. Sorun yalnız mazlum milletler sorunu değildir. Aynı zamanda tüm Batı dünyasını da ilgilendiren bir sorundur. Acaba Mustafa Kemal Atatürk'ün Kemalizmi, Batı'nın uzun yıllarda geçirdiği aşamaları Türkiye'nin kısa yoldan atlatmasını sağlayacak mıdır? Bu sorun siyasal bilimler açısından da yaşamsal bir öneme sahiptir. Tüm batılı siyasal bilimciler Türk devriminin Kemalist çizgideki başarısını merakla izlemektedirler. Konuya kuramsal açıdan nasıl yaklaşıldığının en güzel örneği Duvarger'in aşağıdaki satırlarında görülebilir. Demokrasinin yarın geleceğini söylemek, eğer onu kurmak için bugünden zayıf da olsa bir çaba gösterilmiyorsa hiçbir anlam taşımaz. Potansiyel demokrasi fikri tebessümle karşılanabilir, pluralizm yönünde gelişen bir tek parti fikri şüphe uyandırabilir. Ancak her iki fikir de olgusal bir temele dayanmaktadır. Bu temel 1950'de muhalefetin barışçı zaferiyle sonuçlanan 1923 sonrası Türk evrimidir. Türkiye engelsiz ve sıkıntısız şekilde tek parti sisteminden pluralizme geçmiştir. Bugün o, Orta Doğu devletlerinin en demokratik olanı, feodal klanlar, bir avuç aydının yönettiği hayali gruplar veya fanatik dinsel tarikatlar yerine gerçek partilere sahip bulunan tek Orta Doğu devletidir. Türkiye örneği büyük önemine yakışır bir ilgi uyandırmış gibi görünmektedir. Uzak Doğu'da olduğu gibi Orta Doğu'da da klasik demokrasi yöntemlerinin başarı kazanamadığı açık bir gerçektir. 12. yüzyıl Avrupa'sında parlamentoların işlemlerine imkan yoktu. Bugün de parlamentolara sahip kılınan ulusların bazıları aşağı yukarı aynı gelişme evresindedir. Halk kütlelerinin eğitilmemiş olduğu eski sosyal yapılı ülkelere uygulanan pluralist partiler sistemi, geleneksel aristokrasinin iktidarını sürdürmekte ve güçlendirmekte, yani gerçek demokrasinin kurulmasına engel olmaktadır. Buna karşılık Türkiye örneği, basiretle uygulanan bir tek parti yönetiminin, bir gün gerçek bir demokrasinin kurulmasını mümkün kılacak tek unsur olan yeni bir yönetici sınıfın ve bağımsız bir siyasal elitin yavaş yavaş ortaya çıkmasına imkan verebileceğini göstermektedir. Acaba bunu genelleştirerek tek partinin nazik demokrasi bitkisinin çorak bir toprakla büyümesini sağlayacak geçici bir destek ödevi görebileceğini kabul edebilir miyiz? Hala geçici nitelik taşıyan tek bir örnekle bir sonuca varmaya bilimsel bakımdan imkan yoksa da bu soru sorulmaya değer mahiyettedir. Burada Duverger'in sorduğu asıl soru bizim açımızdan Atatürkçü çizginin yani Kemalist ideolojinin demokrasi yolunda başarılı olup olamayacağıdır. Bu o denli önemli bir olaydır ki dünyada başka örneği olmadığı için bilim adamları yalnızca Türk devrimine dayalı çözümleme yapmakta duraksamamaktadırlar. Bu yüzden Türkiye'de demokrasinin yaşatılması yalnız kendi toplumumuzun değil hem mazlum milletleri hem de Batı ülkelerini kapsayan bir biçimde tüm uygarlığın sorunu durumuna gelmiştir. 3. Kitap Türk Devriminden Bir Devrim Modeline Türk Devriminin Değerlendirilmesi. Türk devriminin çeşitli devrim kuramlarına göre değerlendirmesi başlangıç bölümünde ayrıntılı bir biçimde yapılmıştı. Bu nedenle sonuç bölümünde dünyaya armağan ettiğimiz bu devrimin değerlendirmesini özgün bir kuram çerçevesinde yapmaya çalışacağım. Ancak konunun iyi anlaşılması için daha önce bazı genel değerlendirmelere kısaca göz atmakta yarar olduğu kanısındayım. Türk devrimini genel kuramlar açısından değerlendirenler genellikle bu devrimin tek bir yönüne ağırlık vermişlerdir. Örneğin Ortodoks ve resmi Marksçı görüş bu devrimin bir ulusal burjuva devrimi olduğunu söyler. Lenin, Stalin, Mao, Dimitrov, 1977, Beyme bu görüşün biraz da değiştirilmiş biçimi ise Türk devrimini ulusal demokratik devrim olarak niteler. Türk solu içinde varlıklarını sürdüren ve güncel tartışmalar içinde geçerlilik savı taşıyan bu iki görüş arasındaki fark Türkiye'deki kapitalizmin gelişme aşaması hakkındaki yargıda yatar. Birinci görüşe göre Türkiye'de kapitalizm ve burjuvazi, İttihat ve Terakki döneminde yeterince gelişmiştir. Bu nedenle de Mustafa Kemal Atatürk'ün eylemi bu sınıfa ulusal konuma getirmiş ve daha da gelişmeye yardımcı olmuştur. İkinci görüşe göre ise Türkiye'deki kapitalizm henüz yeterince gelişmemiştir. Bu nedenle de bir burjuva devriminden söz etmek olanaksızdır. Atatürk'ün yaptığı tüm sınıfları ve bu arada önemli bir ağırlığı olan derebeylerini de ulusal bir devrim çerçevesinde birleştirmiş olmasıdır. Her iki görüşün üzerinde birleştikleri nokta ise Türk devriminin ulusal bir nitelik taşımakta oluşudur. Hiç kuşkusuz Türk devriminin ulusal bir nitelik taşıdığı toplumsal ve tarihsel gerçeklere uygun bir yargıdır. Bu Atatürk'ün tam bağımsızlık ilkesinin de somut gerçeğe uygun bir yorumudur. 1. Modernleşme kuramı ve Türk devrimi. Türk devriminin modernleşme kuramına göre değerlendiren görüş ise Atatürk'ün tam bir batılı gelişme çizgisine uygun devrim yaptığını vurgular. Genellikle Lerner'in terminolojisiyle damgalanmış olan modernleşme kuramına göre her toplum kentleşme ile başlayan bir toplumsal değişme sürecinden geçer. Bu süreç kentleşmenin okuryazarlığın artırılmasıyla sürer. Artan okuryazarlık ise kitle haberleşme araçlarının daha geniş ve yaygın bir etkisine yol açar. Bunun sonucunda ise halkın toplumsal, ekonomik ve siyasal tüm olaylara katılımı yükselir. Einstein, modernleşmenin tarihsel olarak Batı Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da görülmüş olan bir değişme süreci olduğunu vurgulamaktadır. Lerner de yukarıda belirttiğim ve kökeni Batı'da olan bu gelişme sürecinin dil, din, ırk, kıta farkı olmaksızın tüm dünyada geçerli olduğunu söyler. Böylece modernleşme kuramı da öteki büyük boy devrim kuramları gibi hem determinist hem de evrensel olma savı taşır. Türk devrimini de toplumsal değişme süreçleri açısından kendi kuramına göre inceleyen Lerner, Türkiye'de özellikle 1940'lardan sonra olup bitenleri kuramının doğruluğuna kanıt olarak gösterir. Oysa Atatürk dönemine ilişkin çok önemli yanılgıları vardır. Örneğin Türk devriminde kentleşmeden önce okuryazarlık artışı başlamıştır. Bu Türk devriminin bir parçası olan harf devriminin sonucudur. Döşçün modernleşme konusunda belirlediği ve toplumsal hareketlilik ya da toplumsal seferberlik dediği olay, yani insanların eski bağlarının zayıflayarak yeni toplumsallaşma ve davranış kalıpları edindiği durumlar Atatürk dönemi için tepeden inme ve tam bir devrim niteliğinde söz konusu olmuştur. Bunun ardında ne kentleşme ne de öteki kendiliğinden toplumsal süreçler vardır. Yalnız Atatürk'ün siyasal ve kültürel devrimi ve bu devrimin kendine özgü yönlendirici mekanizmaları ana belirleyici olmuştur. Ancak bunun sonucunda Hüngstin'in siyasal modernleşme olarak götürdüğü otoritenin akılcılaşması, yapıların farklılaşması ve siyasal katılımın yaygınlaşması ortaya çıkmıştır. Batılı bilim adamlarının modernleşme kuramına göre yaptıkları değerlendirmelerde Türk devriminin batılılaşma özelliği taşıdığı doğru bir teşhistir. Fakat bunun ardındaki süreç ve nedenleri yeterince görememişlerdir. Yalnız Lerner, modernleşmenin temelinde akılcı ve pozitivist bir tutumun yattığını belirterek Mustafa Kemal Atatürk eyleminin karşı dinsel niteliğine işaret edebilmiştir. Bu konuda çok ilginç bir yargıyı Lewis veriyor. Lewis'e göre Türkiye henüz batılılaşamamış ama modernleşmiştir. Lewis bu yorumuyla Türkiye'nin biçimsel açıdan önemli değişmeler geçirdiğini fakat Batı uygarlığının temel değerlerini toplum olarak henüz benimseyemediğini belirtmek istiyor. Türk modeli. Türk devriminden bir siyasal değişme modeli çıkarma çabalarından bir başkasını Frey yapmıştır. Öteki batılı meslektaşları gibi çok partili düzene geçiş dönemine ağırlık veren Frey, bu dönemin özelliklerinden evrensel bir kurama ulaşmaya çalışır. Aslında çok partili yaşama geçişin temelleri Atatürk döneminde olduğu için bu yaklaşım çok da yanlış sayılmayabilir. Çünkü Atatürk döneminin ardından çok partili düzene geçiş gerçekten Türk devriminin en ilginç yönlerinden biridir. Frey'in geliştirmeye çalıştığı ve adına vesayet altındaki demokrasi de denen modelde iktidardaki parti, yani tek parti, önce kendisine karşıt bir siyasal grubun örgütlenmesine izin verir. Daha sonra genellikle mevcut yasalarda ve seçim yasalarında da değişiklikler yaparak toplumdaki siyasal güç yapısını yeniden düzenler. Böylece karşıt siyasal gruba iktidar yolunu açar. En sonunda da karşıt siyasal görüş seçimleri kazanınca siyasal iktidarı ona devreder. Görüldüğü gibi başarılı olma yönünden dünya üzerinde yalnız Türkiye'de görülen bir olaydır bu. Frey bu olay soyut terimlerle evrensel bir modelmiş gibi ortaya atıyor. Üstelik toplumsal içerikten yoksun bir model olduğu için olup bitenlere de fazla bir ışık tutmuyor. Türkiye'nin kendine özgü koşulları. Kanımca Türk devriminin gerçekçi bir değerlendirilmesi ancak batılı bilim adamlarının geliştirdiği modellerin koşullanmalarından kurtularak ama bu modelleri de akıldan çıkarmayarak yapılabilir. Türk devriminin değerlendirilmesi için koyduğum bu iki ön koşul yani 1- Batı modellerinin koşullandırmalarından kurtulmak ve 2- bunları göz ardı etmemek hem Türk devriminin kendine özgü toplumsal yapısını dikkate almak hem de bunu Amerika'yı yeniden keşfeder biçimde yapmamak için gereklidir. Batılı modellerin koşullanmalarından kurtulmak, Türkiye'nin toplumsal yapısının batıdan farklı olması yanında dış dinamik bakımından dünya üzerindeki konumunun batılı ülkelere benzememesinden kaynaklanmaktadır. Bunu bir başka biçimde şöyle özetleyebiliriz. Birinci olarak Türkiye'nin Selçuklu-Osmanlı çizgisindeki yapısı batıdaki feodalizmin ve kapitalizmin gelişmesinden çok ayrı bir çizgi izlemiştir. Konumuz olmadığı için burada üzerinde durmayacağım bu farklı çizgi nedeniyle Batı toplumları için geçerli olan, onların incelenmesi sonunda ortaya konmuş olan modeller Osmanlı-Türk toplumsal değişme çizgisini açıklamakta her zaman yeterli olmamaktadır. İkinci olarak Osmanlı İmparatorluğu yarı sömürge durumuna düştükten sonra artık tümüyle başka bir dinamik rol oynamaya başlamıştır. Böylece Türkiye'nin Batı toplumlarının gelişme çizgisini izleme olanağı tümüyle ortadan kalkmıştır. Çünkü Kurmuş'un 1974, Rahman'ın 1976, Çavdar'ın 1970, Noviç'in 1979 ve Blaşer'in 1979 çalışmalarında belirledikleri yarı sömürgeleşme süreci sonunda daha önce merkez çevre kurama sırasında açıkladığım mekanizmalar ortaya çıkmıştır. Yani Türkiye uçağı, televizyonu, bilgisayarı olan bir geri teknoloji ülkesi durumuna düşmüştür. Avrupa'nın hiçbir döneminde böyle bir olgu, yani emperyalizmin boyunduruğunda bir geri teknoloji ülkesi ya da daha yaygın deyimiyle az gelişmiş ülke olma durumu yoktur. Gerek Atatürk Türkiye'sinin, gerekse günümüz Türkiye'sinin benzerini Batı toplumları tarihlerinin hiçbir döneminde yaşamamışlardır. İşte bu iki nedenle, yani hem iç dinamiğe hem de dış dinamiğe bağlı olarak Batı toplumları için geliştirilmiş olan modeller Türkiye için çok da geçerli değildir. Buna karşılık yine de bu modellerin her an akılda tutulması gerekmektedir. Çünkü bilim yalnız gerçeğe uygun bilgi üretmek değil, aynı zamanda belli bir birikime dayanmak ve karşılaştırmalı bilgi kullanmak zorundadır. Üstelik başka toplumların mekanizmalarını açıklayan kuramların Türkiye'ye ilişkin çözümlemelerin yapılmasında ancak katkısı olabilir. İdeoloji ve aydınlar, gerici ve ilerici tepkiler. Bütün bu noktalar akılda tutularak Mustafa Kemal'in eylemine baktığımızda bu eylemin çok büyük ölçüde teknolojik geriliğe karşı gelen ideolojik bir başkaldırı biçiminde oluştuğunu görüyoruz. Aslında sömürge ve yarı sömürge ülkelerindeki devrimlere baktığımızda da bunların çoğunun sınıfsal olmaktan çok ideolojik kökenli olduğunu görmekteyiz. Bir başka deyişle bu ülkelerdeki devrimler genellikle bir ideal ya da bir düşünce çerçevesinde örgütlenmiş bulunan sınıfsal kökeni birbirinden değişik ya da kapitalist toplum açısından güçlü olmayan bir kesimden, örneğin bürokrasiden gelmiş kişilerin oluşturduğu kadroların önderliğinde oluyor. Oysa önlerinde kendilerini sömüren bir emperyalist güç bulunmayan Batı toplumlarındaki devrimler daha çok homojen bir sınıfın önderliğinde gelişiyor. Örneğin Fransız devrimindeki burjuvazi gibi. Konuya bu açıdan bakıldığında sömürülen ülkelerdeki devrimlerin genellikle bir sınıfın adına ya da doğrudan doğruya bir düşüncenin adına zaten toplumda güç dengesi savaşı içinde yer alan bir devrimci grubun elinde oluştuğu görülüyor. Bunun en klasik örneği işçi sınıfı yeterince gelişmemiş olan ülkelerde sosyalizm adına yapıldığı öne sürülen devrimlerdir. Hıfzı Topuz'un değerli kitabındaki örneklerden kapitalist öncesi toplum niteliğine sahip Afrika ülkelerinde sosyalizm adına uygulanan programların sosyalizmin çok özel yorumlarına dayandığı, yani sosyalizme ancak sözde benzediğini görmek olanaklıdır. Aslında emperyalizm bir ülkenin iç yapısında etkilediğinden ve kapitalist gelişmeyi durdurduğundan Batı ülkelerinde görülen sınıf öncülüğünde devrimi sömürge ve yarı sömürge ülkelerinde görmek olanaksızdır. Bu yüzden de bu tür ülkelerde görülen devrimci kadrolar genellikle ya asker ya sivil bürokratlardan ya da daha genel bir deyişle aydınlardan oluşur. Bu konudaki yargımı Türker Alkan'ın ilginç çalışmasındaki şu sözlerle pekiştirmek isterim. Gelişen ülkelerde etkin olduğunu gördüğümüz ulusçuluk, sosyalizm, halkçılık ideolojilerinde aydınlar, meşruiyet zeminlerini yaratan ve yok eden ideologlar olarak ortam ve bağlam yorumlayan kerameti kendilerinden menkul bilgiler olarak, nurlu ufuklar müjdeleyen peygamberler olarak kullandıkları simgelerle, imgelerle, Kur'an ve önerileriyle, sanat yapıtlarıyla etkili olmayı sürdürüyorlar. Görünüşe göre yakın bir gelecekte de bunu sürdürmeyi elden bırakmayacaklar. Az gelişmiş ülkeler, geri teknoloji ülkeleri, çevre ya da uç ülkeleri, geri bıraktırılmış veya geri kalmış ülkeler diye adlandırılan sömürge ve yarı sömürge ülkelerde mevcut düzen içinde zaten siyasal güç kavgasını yürüten devrimci kadroların devrim için benimsedikleri ideolojik model iki türlü olabilir. Bu kadrolar ya ülkenin emperyalizmle temasa geçmeden önceki kültürüne ve yapısına geri dönmek isterler ki bu gerici bir tepkidir ya da kendi toplumlarının bulunduğu üretim ve kültür düzeyinin bir üst aşamasına ilişkin bir ideoloji benimserler, bu da ilerici bir tepkidir. Kültür devrimi. Çağdaş İslam'ı inceleyen Gallagher, Türkiye'yi de çözümlediği çabasında 3 tür devrimden söz eder. Birinci tür devrim saray devrimidir. Bu devrim türünde toplumsal kurumsal hiçbir değişme yoktur. Yalnız yöneticiler değişmiştir. İkinci tür devrim sömürge devrimidir. Bu tür devrimin belirgin özelliği karşı emperyalist nitelik taşıması, kültürel olarak da toplumun kendi geçmişine geri dönüşünü kurtuluş saymasıdır. Bu tepkiler, yani sömürgeci güce karşı oluşturulan karşı emperyalizm ve eski geleneklere dönüş milliyetçi bir ideoloji altında birleştirilir ve seferber edilir. Hindistan ve Seylan toplumlarında görülen devrimler bu niteliktedir. Üçüncü tür devrime Gallagher kültürel devrim diyor. Bu tür devrimin ana özelliği bir toplumun başka bir uygarlığa katılma çabasıdır. Toplum kültürel kimliğinden memnun değildir. Bu nedenle ciddi huzursuzluklar ve arayış içindedir. Tarihsel zorunluluklar önce teknolojik değişmeleri oluşturmakta gibi görünürler. Fakat değişme süreci ilk kez başlayınca açığa çıkan enerji artık çok daha temel toplumsal değişmelerin yeniden düzenlenmesine ve yeni bir toplumsal kişiliğin doğmasına yol açar. Japonya, Türkiye ve komünist Çin bu tür devrimlere örnektir. Görüldüğü gibi Gallagher, benim gerici tepki dediğime sömürge devrimi, ilerici tepki dediğime de kültürel devrim diyor. 2. Gerici ve ilerici tepkilerin mekanizması. Emperyalizme karşı tepki verirken neden bazı toplumlar geriye dönüyorlar da bazı toplumlar ileri gidiyorlar? Kanımca bu sorunun yanıtını hem iç hem de dış dinamikte aramak gerek. Yalnız her şeyden önce gerek gerici gerekse ilerici tepkilerin aynı anda ve aynı toplumda oluştuğunu vurgulamak zorunlu. Bütün devrim yapan ülkelere baktığımızda hem gerici hem de ilerici tepkilerin aynı anda oluştuğunu gözlüyoruz. Bu nedenle de bütün bu toplumlarda devrimciler bir yandan dış güçlere karşı savaşırlarken bir yandan da iç karşıtlarına karşı savaşım vermek zorunda kalmaktadırlar. Bilindiği gibi bunun klasik örneği Türk ve Çin devrimleridir. O zaman soruyu şöyle sormak gerek. Neden bazı toplumlarda ilerici tepkiler egemen oluyor da bazı toplumlarda gerici tepkiler kazanıyor? bu sorunun yanıtını biri iç dinamiğe, biri dış dinamiğe, biri de her ikisine bağlı olan üç nedene indirgemek olanaklı olabilir. İç dinamiğe bağlı olan birinci neden, söz konusu ülkenin geçmişinin bağımsız bir yapıyı yansıtıp yansıtmadığıdır. Ülkenin geçmişinde bir bağımsızlık dönemi var ise, sonradan sömürge ya da yarı sömürge oluş, geçmişteki bağımsız yapının başarısızlığına bağlanacak ve devrimci kadrolar geçmişi yansıtan öz ideolojilerini yadsıyacaklardır. Böylece tarihinde bağımsızlık dönemleri olan toplumlarda oluşan gerici ideolojilere sahip bulunanlar, ilericiler tarafından bastırılırlar. Çünkü en basit mantık kuralına göre bu yapı ve ideoloji başarılı olsaydı, bağımsız bir yapı zamanla bir dış gücün denetimi altına düşmezdi. Yine de bu bağımsız dönemin gerici tepkilere kaynaklık ettiğine dikkat edilmelidir. Bağımsızlık döneminin niteliklerine geri dönüş özlemleri, böyle dönemleri yaşamış toplumlardaki gerici tepkileri güçlü kılar. Buna karşılık söz konusu ülkenin geçmişi tam bağımsızlık altında geçen bir döneme sahip değilse, toplumun eski gelenek ve göreneklerinden oluşan öz ideolojisi, tam bağımsızlık durumuna kavuşma halinde bir umut oluşturabilmektedir. Bu durumlarda ulusal bütünlüğün sağlanması, yani gerici ve ilerici ideolojilere bölünmenin önlenmesi daha kolay gözükmektedir. Dış dinamiğe bağlı olan ikinci neden, ülkenin tam sömürge ya da yarı sömürge oluşuyla ilgili gibi görünmektedir. Ülke tam sömürge durumundaysa buna karşı tepki daha sert ve özbenliği geride arayış biçiminde olabilir. Bir başka deyişle tam sömürgecilik durumunda kökleri tarihin derinliklerinde yatan milliyetçilik yalnızca toplumsal değil, psikolojik ve sosyal psikolojik açıdan da işlevsel olabilir. Buna karşılık ülke yarı sömürge durumunda ise baskı ve sömürü daha yumuşak ve dolaylı olacağından ülkenin tepkisi emperyalist gücün tüm niteliklerini yatsımadan kendisini sömüren gücün kendisinden daha ileri ve gelişmiş olduğu anlayışı içinde çözüm önerilerinde kendisinden daha güçlü olan yapının bazı özelliklerine de değer verebilir. Bunların bir kısmını ya da tamamını benimsemenin emperyalizm boyunduruğunu kırmak için tek çözüm olduğu düşünülebilir. Devrimci kadroların ideolojik yapısı. Üçüncü ve ortak neden, sömürülen ülkedeki devrimci kadroların sınıfsal ve kültürel ideolojik yapısıdır. Bu kadrolar zaten yönetime sızmış ve egemen güçlerin içinde bir savaşın vermekte iseler, önerdikleri devrim çözümünde kendilerini sömüren güçlerin yapısal niteliklerine daha çok yer vermeleri beklenir. Çünkü emperyalizm, değerleri ve dolayısıyla ideolojiyi de etkilemiş, hatta egemenliği altına almıştır. Dolayısıyla örneğin Batı emperyalizmine, Batı'nın kendi değerleri olan bağımsızlık, özgürlük, laiklik gibi öğelerle karşı çıkmak, emperyalizmin kendi kültürel diyalektiği açısından çok daha olasıdır. Buna karşılık devrimci kadrolar mevcut yapının güç piramidinin bütünüyle dışında iseler, o zaman daha çok ileriye dönmeleri ve dış etkilerden daha uzak bir biçimde ideolojiyi kendi tarihlerinin derinliklerinde aramaları beklenebilir. İşte bütün bu çözümlemelerin ışığı altında konuya bir kez daha baktığımızda gerici ve ilerici tepkilerin oluşma mekanizmaları her toplumun kendine özgü durumuna bağlı görünüyor. Burada ideolojik tepkilerin gerici ya da ilerici olma nitelikleri de daha çok teknolojiye ve üretim biçimine bağlıdır. Bu nedenle de geçmişteki değerler, geçmiş teknolojiyi ve üretim biçimini yansıttığı için geçmiş ideoloji kaçınılmaz olarak gerici işleve sahiptir. Oysa bir anlamda saldırgan olanla özdeşleşme niteliği taşıyan emperyalist gücün değerlerini benimseme, tanım gereği bir ileri üretim aşamasını ve daha üst düzeydeki teknolojiyi yansıttığından ilerici olmaktadır. Örneğin milliyetçi ideolojinin her iki tepki biçiminde de görülmesi olanaklıdır. Gerici tepkideki milliyetçilik daha çok ümmetçi ve feodal izleri taşıyacak, buna karşılık ilerici tepkilerdeki milliyetçilik ise ya kapitalist ya da sosyalist niteliklere sahip olacaktır. Geri teknolojiye sahip bir ülkedeki devrim ideolojisinin dış dünyadaki kuramsal tartışmalardan büyük ölçüde etkileneceği açıktır. Bu tür ülkelerin ideolojik açıdan ileri teknoloji ülkelerinin bombardımanı altında olduğu söylenebilir. Fakat bu konuda sanırım Abadan Unat'ın şu değerlendirmesi çok gerçekçidir. Ancak teorik tartışmalar ne şekilde gelişirse gelişsin, az gelişmiş toplumlar kendileri için zorunlu görülen yeni siyasal gelişme biçimlerine taklit yoluyla alınacak değer yargılarını benimseme suretiyle değil, ancak köklü sosyoekonomik devrimler ve bu devrimler yardımıyla ulaşacakları yeni bir siyasal bilinçlilik ve ulusal kişilik sayesinde ulaşabileceklerdir. 3. İdeolojik dönemler. Geri teknolojiye sahip bir ülkede devrimin ideolojik bir odak çevresinde gelişmesinden başka bir olasılık da yoktur. Bu nedenle bir zamanlar üç kıtaya egemen olmuş fakat sonradan Batı'nın mirasını nasıl paylaşacağını bilemediği hasta adama dönüşmüş olan yarı sömürge Osmanlı'yı da ancak sağlam bir ideoloji çerçevesinde ortaya konulan bir eylem kurtarabilirdi. Sanıyorum Mustafa Kemal Atatürk'ün bu konuda ilk olması tüm dünya tarihine ışık tutmasının nedenlerinden biridir. Aslında ideolojinin adının demokrasi, sosyalizm ya da halkçılık olması çok da önemli değildir. Önemli olan mevcut yapıya doğru teşhisi koyabilmek, dış dinamiği iyi değerlendirebilmek ve içine düşülen sömürü kapanını bu değerlendirmeler çerçevesinde kırabilmektir. Mustafa Kemal Atatürk bu kapanı tarihte ilk kıran adamdır. Türk devrimi de tarihte bu nitelikteki ilk devrimdir. İdeolojinin ardından da önemli olan ülkenin sınıfsal yapısı ve bunun da ardında yatan teknolojik düzeydir. Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Türk devrimini iyi anlamak için ideolojik nitelikli devrim mekanizmasını iyi incelemek gerekir. İnsan toplumlarını teknoloji ile ideolojinin birbirini sürekli etkilediği, uzun dönemde teknolojinin, kısa dönemde ise ideolojinin egemen olduğu varlıklar biçiminde düşünürsek, bu mekanizmayı anlamamız daha kolaylaşır. Bir toplumun teknolojisi, o toplumdaki insan ilişkilerini belirler. Tarlada çalışan insanla fabrikada çalışan insanın birbirleriyle olan ilişkileri çok farklıdır. Çünkü biri çok daha az insanı, çok daha uzun zamanda görebilir. Genellikle de kendi kendine yeterlidir. Öteki ise çok sayıda insanla her an birlikte olmak zorundadır. Kendi kendine de yeterli değildir. Mutlaka başka insanlarla işbirliği yapmak zorundadır. İşte teknolojinin belirlediği bu ilişki düzeyi ideolojilerin de farklı olmasına yol açar. Bir başka deyişle teknoloji arasındaki etkileşimin köprüsü insanlar arası ilişki düzeyidir. İdeoloji teknolojiyi kısa dönemde, teknoloji de ideolojiyi uzun dönemde bu ilişki düzeyi yoluyla belirler. Geri teknoloji ülkelerinde gerek teknoloji gerek sınıfsal gelişme emperyalizmin etkisi altında güdük ve bağımlı bir nitelik taşıdığından herhangi bir eylem için seferberlik ancak belli bir ideoloji çerçevesinde olanaklıdır. Bu nasıl oluşur? İdeolojik dönemler içindeki aşamalar.